geliyor.
Adnan Acar pasajı. Beş gün sonra aradığımda annem ilkin içini çekti telefonda. Ardından da babamın yine gazele karışıp gittiğini söyledi. Dediğine göre biz oradan ayrıldığımızdan beri bir tuhafmış zaten. Üzerinde hayra yorulmayacak bir hal varmış. Kalkar kalkmaz bir köşeye oturuyor, gözlerini pencereden görünen dağlara dikiyor ve işte öylece sabahtan akşama kadar kafasının içinde habire dünyayı alıp satıyormuş. Nihayet ceketini giyip ben çarşıya gidiyorum diye evden çıkmış 2 gün önce. Çıkınca da gidiş o gidiş, bir daha dönmemiş. Yahu ilk defa mı böyle oluyor, er geç döner gelir dedim. Ama bu sözler hiç teselli etmedi annemi. İçinde derin oyuklar barındıran bulutlu bir sesle babamın kesinlikle bir halt karıştırdığını ve bundan çok korktuğunu söyledi. O sırada ona Hüseyin dayım kayalıkların arkasındaki o otu bulmuş mu anne, atına yedirmiş mi diye sormak istedim ama çekindiğim için soramadım. Ben baban kayıp diyorum, sen otla çöple uğraşıyorsun. Ne bileyim ben bulmuş mu bulmamış mı? Hay otu da batsın, atı da batsın diyebilirdi çünkü. Ya da beni, şimdi sen sulbünden geldiğin atanı bıraktın da otu mu merak ediyorsun? Tüh senin sıfatına diye fena halde haşlayabilirdi. Konuyu açmadım bu yüzden. O an dilime geliveren harcı alem laflarla yüreğine su serpmeye çalıştım sadece. Ses gelmeyince birkaç hafta sonra yeniden aradım annemi. Aklımda salınıp duran otun gerisinden usulca, ''Bir haber var mı babamdan? Döndü mü?'' diye sordum. ''Döndü, döndü'' dedi içini çekerek. Ve bunu der demez de elindeki ahizeyi bırakıp başka odaya gitmiş gibi uzun süre sustu. Ben de sustum o sırada, bekledim. Sonra ''Korktuğum şey başıma geldi'' diyerek yeniden konuşmaya başladı annem. Ve babamın Burdur'dan bir minibüs alıp geldiğini söyledi. Dediğine göre çoktan tekaüte sevk edilmesi gereken kümesten hallice bir şeymiş bu minibüs. Döşemenin iler tutar yeri yokmuş. Tamponları paslı, lastikleri kabakmış ve etekleri falan da kevgir gibi delik deşikmiş. Üstelik marş basmadığı için hep yokuşa park etmek gerekiyormuş bu hurda yığınını. Canı çarşıya gitmek istedi mi babam artık ona binerek koltuk değneğini yanı başına koyuyor, vitesi boşa alıp sessizce yokuş aşağı salıyor, o sırada zangır zangır titreyen direksiyonun üstüne eğiliyor, sonra gitgide hızlanıyor. Vakkas dayımın evinin hizasına varınca aniden duraksayıp sarsılıyor ve sarsılınca da egzozdan kapkara bir duman püskürterek motoru çalıştırıyormuş. Minibüs geçip gidince Gülbahar yengem de bir eline süpürgeyi, bir eline kovayı alıp eğri bir suratla evlerinin önünü yıkıyormuş her defasında. Bir olmuş, iki olmuş, üç olmuş. Sonunda annem dayanamayıp, acep bizim gelin neden böyle yapıyor diye kalkmış, yengemin yanına kadar gitmiş. Elinin birini beline koyan yengem, öteki elindeki süpürgenin ucuyla egzozdan püskürtüp yere saçılan ve yağlı yağlı parlayan siyah lekeleri göstermiş ona. Gösterirken de işte sizin külüstür bırakıyor bunları. Kocan olacak Aziz getirip getirip o mereti kasten bizim kapının önünde işetiyor demiş. Ağzını bir çeşit büzüp hafifçe yana doğru çarpıtarak sidiği de bir şeye benzese diye sokurdanmış hatta. Onun söylediği bu sözlere pek içerlemiş annem. Bir şey diyemeden ayaklarının ucuna baka baka geri gelmiş. Akşamı dar etmiş o gün. Kirman gibi dönmüş durmuş evin içinde. Nasıl olsa acı soğan, kuru yavan bir şeyler yeriz diye yemek de yapmamış. Sonra babam eve geldiğinde olup bitenleri bir bir anlatmış ona. Lan Müslüman, durduk yerde o muşmula suratlı, eğri bacaklı Gülbahar'ı benim üzerime sıçratma. Şu mereti onların evini geçtikten sonra çalıştır diye sıkı sıkıya tembihlemiş. Babam ağzını açıp tek kelime etmemiş o sırada. Elindeki çay bardağının içine doğru belli belirsiz başını sallamış sadece. O günden sonra da Vakkas dayımın evinin önünde çalıştırmamış minibüsü. Biraz daha aşağıya salmış. Mesafe böyle uzayınca hızlandıkça hızlanan minibüs kasabanın üstündeki kayalıklardan kopup gelen deli bir kütleye dönüşmüş tabii. Şangırdayan camları, secdeye varacakmış gibi eğilip doğrulan koltukları ve tavanından sarkan sünger salkımlarıyla birlikte artık iki yanında jilet inceliğinde geniş rüzgarlar bırakarak tangır tungur ta aşağıdaki camiye doğru uzaklaşıyormuş. Yan sokaklardan çoluk çocuk çıkıverir de babam onları üzüm gibi ezer diye annemin ödü kopuyormuş o sırada. Bu yüzden her defasında sokağın çenesine dikilip minibüs gözden kayboluncaya kadar yüreği ağzında arkasından uzun uzun bakıyormuş. Babamın protez bacakla o minibüsü kullanması kanunen de doğru değil. Çarşıya gittiğinde polisler bir şey demiyor mu diye sordum anneme. Ne bileyim oğlum dedi anne. Bu dünyanın işine aklım veriyor benim. Hem sadece çarşıya gitmiyor ki baban. Bazen kasabanın dışına çıkıp sabahtan akşama kadar köy köy geziyor. Yahu oralarda ne işi var dedim şaşırarak. Berber Nurettin'i götürüyor diye cevap verdi annem. Köylerden kimi vakit onu tıraşa çağırıyorlar telefonla. O da her seferinde babana koşuyor. İkisi minibüsle gidip geliyorlar. Baban o garibanın hatırını kıramıyor nedense. Kapıya geldi mi, Aziz abi diye ünledi mi hemen kalkıyor yerinden. Kalkınca da telaşa müdür oluyor artık. Elini hızlı hızlı sallayarak bacağımı getir, bacağımı getir diyor bana. Fakat ben günün birinde kaza yapacak da kapımıza acı haber gelecek diye çok korkuyorum. Korkma anne, bir şey olmaz dedim ona. Ben de korkmuştum ama böyle dedim mecburen. Bu konuşmanın üstünden 3 ay geçmişti ki telefonla aradığımda ''Ah oğlum, siz dede diye çaput bağlayın benim başıma.'' dedi annem. Hemen ardından da ''Ben sana korkuyorum demedim mi? İşte korktuğum başıma geldi.'' diye devam etti çaresizlikten kıvranan telaşlı bir sesle. Anlattığına göre babam vitesi boşa alıp 10 gün önce minibüsü salmış yine aşağıya doğru. Bir solukta Vakkas dayımın kapısını geçmiş. Rüzgarıyla evlerin saçaklarını sıyıra sıyıra gitgide hızlanmış, gitgide hızlanmış. Sonra o hızla vites kolunu ikiye takamadığı için göz açıp kapayana dek çarşıya varmış ve ana caddeye çıkar çıkmaz da daha ne olur demeye bile kalmadan güm diye oradan geçen bir arabaya çarpmış. Şükür cana falan zarar gelmemiş ama arabaların bilhassa da öteki arabanın haşatı çıkmış bu çarpmanın sonunda. Sigortası migortası olmayan ve yıllardır muayenesi yaptırılmayan minibüsü polis babamın elinden almış tabii bu olay vuku bulunca. Bir çekiciyle 40 kilometre uzağa götürüp Cibril'deki yedemine teslim etmiş. Günlüğü 20 liradan. Habire boş birikiyormuş şimdi orada. Öteki arabanın zararını karşılayacak sigortası olmadığı için bütün bunlara ilaveten babam da bir dava açmış haliyle. Ve işte böylece işler hepten Arap saçına dönmüş. Hasan Ali Toptaş, Kuşlar Yasına Gider, Everest Yayınları. Adnan Acar Pasajı. Elevanlar da şu etmez, çok ayı varıyor.